Ayrım 39.
Hatta bu faktörlerin adamına göre mutlulukta bazen daha da ağır bastıkları görülür. Reich'ın toplum mutluluğunda cinsellik faktörüne verdiği önem bana kalırsa çok daha abartılı. Zira toplum hayatında işe doğal felaketler, ekonomik sorunlar, politik sarsıntılar, savaşlar, kültür düzeyi gibi bazen çok daha hayati önem taşıyan faktörler karışıyor. Almanya'da Naziliğin doğuşunu Hitler'in cinsel güçsüzlüğüne yorabilirsiniz. Ama Cengiz Han, Napolyon, hatta İtalya'da Naziliğin bir benzeri olan faşizmin kurucusu olan Mussolini hakkında aynı yorumu yapmaya kalktınız mı gülünç olursunuz. Sözün kısası, tüm bireyleri cinsel açıdan mutlu olan bir toplumun çok değişik başka nedenlerden ötürü dünyanın en mutsuz toplumu olması mümkündür. Nitekim Amerika ile İskandinav ülkelerinde uyuşturucu alışkanlığı, intihar ve cinayet olaylarına daha çok rastlanıyor. Tek neden veya ana neden yanılgısına Reich'ın da düştüğünü görüyoruz. Ancak Reich'ın bu konulardaki görüşleri ne kadar tekyanlı olursa olsun gene de tartışılabilir türden. Onun düpedüz sapıttığı izlenimi orgon enerjisi diye yepyeni bir enerji türü keşfettiğini iddia ettiğinde uyanıyor. Orgon sözcüğünü bile orgazmdan türetmiş olsa gerek. Freud bir ara kendi libido veya cinsel enerji teorisine ileride biyolojik bir temel bulunabileceği umudunu dile getirmişti. Reich bunun orgon enerjisi olduğu kanısında. Hem de bu buluşunun Kopernik'inki kadar önemli olduğu iddiasında. İşte Reich'ın da bir şarlatan olduğu kuşkusunu uyandıran nedenlerden biri de bu tür megalomani belirtileri. Orgon enerjisinin nasıl bir şey olduğu konusunda meraktan çatladığınızdan eminim. Onun için sizi daha fazla bekletmeyeceğim. Efendim, Reich'ın dediğine bakılırsa bu doğanın her yerine işlemiş elektromanyetik olmayan bir kuvvetmiş. Orgon her an hareket halindedir. Dalga şeklinde ilerler ve genellikle doğudan batıya doğru nabız gibi atarmış. Bergson'ın Elan Vital, yaşam kuvveti dediği türden ama insanın el atıp kullanabileceği bir kuvvetmiş. Rengi de maviymiş. Uyduruyorsam kör olayım. Organizmanın içi de dışı da bu mavi orgon enerjisiyle doluymuş. Klasik fizik göğün mavi görünmesini büsbütün başka türlü açıklıyor ama yanlış. Bu mavilik orgon enerjisinden kaynaklanıyor. Protoplazmanın maviliği de öyle. Nitekim hücre ölünce bu mavilik de kaybolur. Okyanuslarla derin göllerin maviliği de cinsel açıdan kızışan bazı kurbağaların mavi renk alması da aynı nedenden. Durum bitmedi. Bazen yolların üzerinde veya dağ tepelerinde gördüğünüz titreşen havanın sıcak dalgaları olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Onlar da orgon enerjisi. Bu dalgalar aşağıdan yukarıya doğru değil, dünyanın kendi ekseni çevresinde dönüşünden daha hızlı bir şekilde batıdan doğuya doğru hareket ederler. Yıldızların titreşmesi de, hatta sıradan fizikçilerin statik elektriğe atfettikleri bütün olaylar, örneğin güneş lekeleriyle birlikte meydana gelen elektrik düstürbansları, radyo interferansı ve statik deşarj olaylarının öteki türleri hep orgon enerjisinin yol açtığı şeylerdir. Dahası, bugüne kadar açıklanamadan kalmış olan bulut oluşumları ve yağmur fırtınaları da atmosferdeki orgon yoğunluğunun değişmesinden meydana gelir. Mutlaka orgon enerjisinin nasıl bir şey olduğunu bu açıklamalardan sonra iyice anlamışsınızdır. Ay az kalsın çok önemli bir noktayı unutuyordum. Reich kendisinin yapmış olduğu deneylere dayanarak su bulma değneklerinin de orgon enerjisiyle çalıştığını kanıtlamış. MG1 sayfa 254. Gelelim orgon enerjisinin insan vücudunda oynadığı rollere. Cinsel gücün temelinde de bu enerji var. Freud'un it dediği ve bir türlü biyofizik açıklamasını yapamadığı şey işte bu orgon enerjisi. Bu enerji çiftleşme sırasında cinsel organlarda yoğunlaşır, orgazmla birlikte tekrar vücudun her yerine dağılırmış. Solunum yoluyla vücut al yuvarlarını orgon enerjisiyle yüklenmiş. Belki gene inanmayacaksınız ama Reich mikroskop altında al yuvarların orgon alırken nasıl mavi bir parıltı saçtıklarını gözleriyle görmüş. Hatta 1947'de bir Geiger sayacıyla bu enerjiyi ölçmeyi başarmış. O kadar ki çalışma arkadaşları ileride motorların nasıl orgon enerjisiyle çalışabileceğini gösteren bir film bile yapmışlar. Ne yazık ki bütün dünya yıllardır temiz enerji bulmak için çırpındığı halde bu enerjiden yararlanmayı kimse akıl edememiş. Dahası var, Reich'ın söylediğine göre canlılık birimi, biyologların sandıkları ve hepimize yutturdukları gibi hücre değil, çok daha küçük bir şey. Reich buna biyon veya enerji torbacığı diyor. Etrafı ince bir zarla çevrili olan bu sıvı durmadan orgon enerjisiyle çarparmış. Canlılığın dansı demek olan bu çarpma orgazmda en yüksek ifadesini bulurmuş. Kafayı orgazmla bozmuş besbelli. Gene az kalsın unutuyordum. Biyonlar da tıpkı bakteriler gibi çoğalırmış. Gerçi Reich bu biyonlardan amip veya paramesyum gibi daha karmaşık canlıların nasıl türediğini, Cancer Biopathy 1948 adlı eserinde hem de bir dizi mikrografla gösteriyormuş ama her ne hikmetse hiçbir ortodoks biyolog bu çığır açıcı deneyleri tekrarlayamamış. Bilinen enerji türlerine bir yenisini hem de en önemlisini eklediğini ve böylece gizli kalmış birçok olayları açıkladığını sanan Reich'ın bilim teorisinde karanlık olanı daha da karanlık olanla açıklama denilen yanılgıya düştüğü besbelli. Aklınca Freud'un libidosunun fizyolojik, dolayısıyla fizikoşimik bir açıklamasını yapıyor. Oysa kendisinin uydurduğu orgon enerjisi çok daha metafizik bir kavram, zira böyle bir enerjinin varlığını fiziksel yöntemlerle saptamak imkansız. Kendisi bu enerjiyi Geiger sayacı ile ölçtüğünü iddia ediyormuş. Oysa bir parça fizik okumuş herkesin bildiği gibi bu alet sadece fotonların, yani elektromanyetik dalgaların ve iyonların varlığını saptar ve miktarını ölçer. Reich'ın elektromanyetik olmadığını söylediği orgon enerjisini ölçmesi söz konusu değil. Hem siz mavi renkli bir enerji düşünebiliyor musunuz? Galiba Reich'ın teorik hezeyanları hakkında yeterince konuştum. Şimdi gelelim üstadın pratik uygulamalarına. Evet, Reich bir de orgon enerjisi akümülatörü adını verdiği bir tedavi hücresi icat etmiş. Bu küçücük bir oda anlaşılan. Reich'ın eski çevirmeni Dr. Wolf'a göre bu odacık tıp tarihinde gelmiş geçmiş en büyük buluş. MG1 sayfa 255. Kullanılması da şöyle. İçine girip oturuyorsunuz ancak hafif giyimli olmanız şart ve orgon enerjisi yüklenmeye başlıyorsunuz. Önce vücudunuzda iğneleyici bir sıcaklık hissediyormuşsunuz. Bu arada yüzünüz kızarıyor ve vücut sıcaklığınız yükseliyormuş. Vücudunuzdan ateş çıkıyormuş gibi bir duyguya kapılıyormuşsunuz. Vücudun alabileceği kadar orgon enerjisi yüklendikten sonra hafif bir baş dönmesi ve mide bulantısı baş gösteriyormuş. O zaman hemen akümülatörden dışarı çıkıp biraz taze hava soluyunca bütün bu aşırı derecede enerji yüklenme belirtileri kayboluveriyormuş. Besbelli ki bütün bunlara havasızlık ve sıcaklık yol açıyor. Bir de orgon enerjisiymiş. Akümülatörde uzun süre kalmak zararlı, hatta bazen tehlikeli olabilirmiş. Onun için en iyisi kısa sürelerle günde birçok defa girip çıkmakmış. Reich bir de yatalak hastalar için bunun battaniyesini. Ne düşünceli adam. Hatta vücudun belirli yerlerinde meydana gelebilecek yara, bere, kırık, yanık ve çürükleri tedavi etmek için orgon kutucukları yapmayı da düşünmüş. Orgon ışınıyla tedavi edilen yaralar birkaç saat içinde, daha ağır vakalar ise bir iki günde iyileşiyormuş. Ama ulkus varkiyokus gibi ciddi lezyonlar bile biraz daha yavaş da olsa bu ışın karşısında tutunamıyormuş. Bakınız MG1 sayfa 256. Dr. Stanway'in dediğine bakılırsa Dr. Westlake de bu aleti yanık ve haşlanmaları tedavide çok başarılı bir şekilde kullanmış. Bakınız AE194. Yalnız burada da insanın kafasına hemen şu soru takılıyor. Bu mucizevi aleti bütün tıp dünyası aynı amaçla neden kullanmıyor acaba? Bu tedaviye cevap veren hastalıklar arasında Reich şunları sayıyor. Yorgunluk, kansızlık, kanserin ilk aşamaları, akut ve kronik soğuk algınlıkları, saman nezlesi, artrit, kronik ülserler, migrenin bazı türleri, sinüzit, her türlü lezyon, yara, bere. Yalnız nevrozlar fiziksel orgon tedavisiyle iyileşmezlermiş. Ne de olsa eski psikiyatr. Reich'a göre hastalık yapan bakteriler çokluk hastanın nevrozları nedeniyle soysuzlaşmış vücut biyonları tarafından üretilirmiş. Bu tür otoenfeksiyon da akümülatör içinde oturarak giderilebilirmiş. Bu arada büyük üstad kanser hücrelerinin nasıl oluştuğunu da açıklıyor. Bunlar çözülen, disintegrate, dokulardan gelen biyonların geliştirdiği protozoyerlermiş. Gördüğünüz gibi hastalık mikropları üretir teorisinin yeni bir türüne rastlıyoruz burada. Üstelik üstad bütün hastalıkların psikosomatik olduğunu da kanıtlamış oluyor. Dr. Stanway bu konuda şöyle diyor. Canlı hücrelerde yaptığı çok sayıda araştırma sonucunda kanserin herhangi bir nedenle orgonun tam olarak dolaşamadığı vücut bölgelerinde ortaya çıktığını gösterdi. Hadi diyelim ki Reich tıp doktoru değildi, üstelik onun zamanında kanserin oluşum mekanizması bilinmiyordu. Ama bu Dr. Stanway'in Reich'ın teorisini onaylar görünen tutumuna ne buyurulur? Bakın ne diyor. Sadece fikirlerinin zamanının ötesinde olması ve yeni keşiflerle kısmen desteklenmesi bile Reich'ın kanserin tedavisiyle ilgili teorilerini daha çok incelenmeye değer kılmaktadır. Teorileri kanserin bazı duygusal hallerde meydana geldiği ve vücudun savunmasının tahrip olması sonucu ortaya çıktığına dair bilgilerimize tam uyum sağlamaktadır. Sayfa 196. Düşünün ki bu sözleri tıp fakültesini bitirmiş bir hekim 1980 yılında söylüyor. İnanılır gibi değil. Birçok kanser hücrelerinin kuyruğu olup balıklar gibi hareket ederlermiş. Üstelik eğer bu protozoyerlerin oluşumunu erken gelen bir ölüm sona erdirmezse, kanserli bir fare veya kanserli bir insanın tüm vücudu protozoerlere dönüşürmüş. Bakınız AE sayfa 256. Reich, orgon tedavisinde karakter analizi dediği bir yöntem de uyguluyormuş. Yalnız bunun ayrıntılarını nedense açıklamıyor. Ancak her çeşit nevrozun kas zırhı dediği kas gerginliğine bağlı olduğuna, dolayısıyla tedavi için bu tür gerginliklerin giderilmesi gerektiğine inanıyormuş. Karakter analizi de hastanın karakter zırhını delmeyi amaçlıyor. Bir de solunumun bu tedavideki rolüyle ilgili açıklamaları var. Ama bizim de bu ayrıntılara ayıracak fazla vaktimiz yok. Yalnız şu kadarını ekleyeyim. Doğru solumasını öğrenen kimse normal bir orgazmı engelleyen her tür kas sertleşmesinden kurtulurmuş. Zaten orgon tedavisinin de son amacı bu. Hastayı tam ve dolu bir orgazma ulaştırmak. Bunun da ayrıntılarını izninizle es geçeceğim. Zira bu konuda söyledikleri de abuk sabuk şeyler. Bakınız MG1 sayfa 258. Bunları ciddiye almayan meslektaşlarının bu görüşlerine karşı çıkmalarını, toplumda yaygın olan duygusal vebaya yakalanmış olmalarına, yani tam bir orgazma varamayışlarına yoruyormuş. Engizisyon'un G. Bruno'yu yaktırmasına, Galile'nin Engizisyon mahkemesinde süründürülmesine, Kopernik'in sefalet içinde ölmesine, aslı yok. Lee Van Hawk'un her şeyden elini eteğini çekmesine, bu da yalan. Nietzsche'nin delirmesine, bak bu doğru olabilir. Pastörle Freud'un sürgüne gitmesine hep bu ruhi veba neden olmuş. Büyüklüğünü bir türlü tanımak istemeyenlere karşı yazdığı Dinle Küçük Adam 1948 başlıklı kitabında 1000 veya 5000 yıl sonra gelecek bir kuşağa hitap ederek bir yandan kendini göklere çıkarırken düşmanlarına ateş püskürüyormuş. Canlılığın yasalarını keşfetmiş bir dahi olduğundan zerre kadar şüphesi yok. Hayatının son yıllarında orgonomiyi insan vücudundan bütün evrene taşıyan Cosmic Superimposition 1951 adındaki son kitabında bir çeşit evrensel kucaklaşma arzusunun atom altı dünyadan yıldızlara kadar bütün evreni sardığını, galaksilerin bile bu kucaklaşmadan doğduğunu yazıyormuş. Daha buna benzer pek çok çılgınca fikirleri olduğu anlaşılıyor, ancak bunları tartışmanın bir yararı yok. Anlaşılan cinsel bir obsesyon bu yetenekli adamın beynini bir kanser gibi sarmış. İlk atom bombasının atılışından sonra 1945 kendisinde yeni bir aydınlanma olmuş herhalde. Zira orgon enerjisinin yıkıcı olan atom enerjisinin yapıcı, yaratıcı türü olduğunu keşfetmiş. Atom enerjisinin her enerji türü gibi hem yıkmada hem yapmada kullanılabileceğini unutmuş olmalı. Orgon enerjisi sevginin, atom enerjisi ise nefretin sembolü oluyor. İyi ile kötünün, tanrı ile şeytanın altında yatan güçler bunlar aynı zamanda. İşte buradan Reich'in aklına şu dahiyane fikir geliyor. Orgon enerjisiyle nükleer radyasyonun zararlı etkilerini gidermek. Öyle ya, neden olmasın? Üstad bunu çok ciddiye almış olmalı. Zira 1951'de Oranur, Ergonomik Antinükleer Radyasyon projesini geliştirip çalışmalara başlamış. Gardner ilk deneysel çalışmaların bir komik operayı andırdığını söylüyor. Ama az kalsın bu komik opera bir trajediye dönüşüyormuş. Zira araştırmaların yapıldığı laboratuvarda büyük bir yangın çıkmış, çalışanlar canlarını zor kurtarmışlar. Fizikten anlamayan biri böyle bir işlere kalkışırsa olacağı budur. Reich'in sonu da trajik. Paul Edwards'ın anlattıklarına göre bütün bu olan bitenlerden sonra 1954'te Gıda ve İlaç Dairesi Reich ile kurduğu vakıf aleyhine mahkemeden bütün orgon akümülatörleriyle Reich'in bütün gazeteleri ve bir kısım kitaplarının yakılmasını emreden bir karar çıkartır. Reich, orgon akümülatörlerinin bir tedavi gücü olduğu yolunda herhangi bir iddiada bulunmadığını söylerse de yazdıkları ortadadır. Mahkemeye çıkmayı reddeder. Bunun yerine hakime hitaben yazdığı bir mektupta mahkemelerin bilimsel konularda karar veremeyeceğini belirtir. Birkaç ay mahkemenin kararına uyarsa da 1954 Ekim'inde enstitüsünün faaliyetlerine yeniden başlayacağını ilgililere bildirir. Bunun üzerine Reich 1956'da 2 yıl hapse mahkum olur. 8 ay sonra da hapiste kalp durmasından ölür. Bunları anlatan Edwards, Reich'in son yıllarında aklından hasta olduğundan şüphe etmemekle birlikte büyük bir adamın biraz da uğradığı saldırı ve felaketler yüzünden çöktüğü kanısında. Bakınız Paul Edwards, Wilhelm Reich maddesi, Encyclopedia of Philosophy, Vol. 7, sayfa 104-114. Anlaşılan Reich, dürüst bir adammış, birçok şarlatanın tersine para ve servet hırsına kaptırmamış kendini. Ancak büyüklük tutkusuna kapıldığını yadsımak mümkün değil bence. Eğer yolunu şaşırıp uzman olmadığı ve aklının ermediği konulara el atmasaydı, belki bugün Reich adı psikiyatri dünyasında yankılanmaya devam ederdi. Ondaki bu beklenmedik dönüşün, daha doğrusu düşünsel çöküşün nedeni neydi acaba? Beyin hücrelerindeki orgon enerjisinin birden azalması mı yoksa çoğalması mı? Bu sırrı ne yazık ki hiçbir zaman çözemeyeceğiz. Gene de Reich'a gerçekten yazık olmuş.
XIII Dianetik Dianetics. Şimdi gelelim belki de bütün zamanların en büyük şarlatanına. Adı L. Ronald Hubbard olan bu zat, Dianetik adını verdiği yepyeni bir ruh biliminin, Mental Science, kurucusu. Bu konuda yazdığı ilk kitabın ilk cümleleri şöyle başlıyormuş. Dianetik'in yaratılışı insanın ateşi bulmasıyla kıyaslanabilecek ama tekerlekle kemerin icadından çok daha önemli bir kilometre taşı. Bütün psikosomatik hastalıkların, her türlü akıl hastalığının kaynağı bulunduğu gibi, bütün bunların şaşmaz tedavi çareleri de keşfedilmiş bulunuyor. MG1 sayfa 263. Şaşmaz deyiminden de anlaşılacağı gibi, Hubbard'a göre Dianetik kesin bir bilim. Uygulaması da tıpkı mühendislik gibi ama daha basit. Bu bilimin aksiyonları teorilerle karıştırılmamalı, zira bunların henüz keşfedilmemiş doğa yasaları olarak var oldukları kesin. Kesin olan bir başka şey de Dianetik tedavinin matematiksel kesinlikle iş görmesi, yani hiç şaşmaması. Şaşılacak şey doğrusu. Siz megalomaninin bu derece çiğini hiç duydunuz mu? Herhalde duymadınız. Dolayısıyla böyle bir deliği kimse ciddiye almamıştır diye düşünüyor olmalısınız. İşte gene yanıldınız. Ne hikmetse bu deli bile kendisine hayran daha bir sürü başka deli bulabilmiş. Hubbard'ın da hemen her şarlatan gibi çok ilginç bir hayatı olduğu anlaşılıyor. Ancak ben bu konuda fazla ayrıntıya giremeyeceğim. Yalnız bir sürü marifetleri arasında pek çok ucuz roman da yazmış olduğuna değinip geçeceğim. Bu arada nasıl olduysa bir dostunun kronik sinüzitini iyileştirmeyi başarıyor ve böylece Dianetik doğmuş oluyor. Siz ondan sonra Hubbard'ı tutabilirseniz tutun. Astounding Science Fiction dergisinde bu konuda yayımladığı bir makaleden sonra bilimsel düş meraklıları arasında büyük bir ilgi ve heyecan uyandırıyor. Bunun ardından kendi iddiasına göre 3 haftada yazıp yayımladığı kocaman bir kitap, Dianetics, The Modern Science of Mental Healing, ününü perçinliyor. Kitabın alt başlığındaki modern bilim sözünü ciddiye almayın sakın, zira kitabın içindekilerin bilimle uzaktan yakından bir ilgisi yok Gardner'a göre. Ancak bu, kitabın inanılmaz bir başarı sağlamasını engellememiş. Tam tersine kitap, kısa sürede tüm Amerika'da akıl almaz boyutlarda yeni bir kültün doğmasına yol açmış. AE sayfa 265. Gardner'ın anlattıklarından Amerika'yı bir inanma salgınının sardığı anlaşılıyor. Hemen ardından bir Dianetics Research Foundation kuruluyor. Burada yetişen yüzlerce pratisyen ülkenin her yanında muayenehaneler açıyorlar, böylece hummalı bir faaliyet başlıyor. Peki ama nasıl bir şeymiş bu Dianetik diyeceksiniz. Kısaca bütün ruhi veya zihinsel bozuklukların, nevroz, psikoz ve psikosomatik hastalıklar, nedeni engramlardır teorisi. Şimdi elbet neymiş bu engramlar diye soracaksınız. Haklısınız, açıklaması biraz zor ama denemek zorundayım. Efendim, insan zihni eşittir mind, bilinçliyken muazzam bir bilgisayar gibi çalışırmış ve hiç hata yapmazmış. Ancak bilinçsiz zihin, kendisine yanlış bilgi verirse o da vücudu yanlış yollara itermiş. Durun, daha engrama gelmedik. Hubbard bilinçli zihne analitik zihin, bilinçsizine ise reaktif zihin diyor. Reaktif zihin ne düşünebilir ne de hatırlayabilirmiş. Ancak bedeni veya manevi bir acıdan ötürü analitik zihin bilinçsiz veya yarı bilinçsiz hale gelirse reaktif zihin kayıtlar yapmaya başlarmış. İşte bu kayıtlara Hubbard engram diyor. Şimdi anladınız değil mi engramın ne olduğunu? Tam anladınız galiba. Yoksa tam anlamadınız mı? En iyisi bunu Hubbard'ın verdiği bir örnek üzerinde açıklamak. Kafasına bir yumruk yiyen bir kadın yere düşüp bilincini kaybeder. Yumruğu atan adam sonra kadını tekmelemeye başlar. Bir yandan da onun beş para etmez biri olduğunu, durmadan fikir değiştirdiğini söylemektedir. Bu arada bir sandalye devrilir. Mutfaktaki musluktan su akmakta, yoldan bir araba geçmektedir. Buradan sonrasını özetliyorum. Reaktif zihin kadının gerek kendi dışında gerek kendi içinde bütün olup bitenleri en ince ayrıntılarına kadar bir bir kaydeder. İşte her tür algının kaydına engram denir. Bilinçsizlik haline veya bilinç kararmasına her türlü incinme, anestezi, hastalık, hatta uyuşturucu, buna sarhoşluk da dahil neden olabilir. Zira bunlar engramların doğmasına yol açacak kadar acı verici deneylerdir. Bilinçsiz zihin aptal olduğu için ayrım yapmadan hepsini bir bir kaydeder.
ve bütün bu engramlar bir reaktif bankada depolanırlar. Kullanılan bilgisayar terimlerine dikkatinizi çekerim. İşte bütün nevrozların, psikozların ve soğuk algınlığı ve muhtemelen şeker hastalığıyla kanser de dahil, bütün psikosomatik hastalıkların nedeni bu engramlarmış. Birçok durumda hastalık yapıcı engramlar daha insan doğmadan kaydedilirmiş. Hubbard'ın bu doğum öncesi engram kavramı gerçekten de çığır açıcı bir kavram. Belki gene inanmayacaksınız ama Hubbard'ın Dynetics'te ileri sürdüğüne göre embriyo daha ana rahmine düşer düşmez engramları kaydetmeye başlıyormuş. MG1 sayfa 267. Nasıl olur henüz duyu organlarının bile oluşmadığı bir aşamada embriyo engramları nasıl kaydedebilir gibi sorular sormanız gereksiz. Zira Hubbard'da bunun cevabı da hazır. Bu kayıtlar hücre düzeyinde protoplazmada meydana gelen nasıl olduğu bilinmeyen bir değişim aracılığıyla oluyormuş. Hubbard'ın tasvirlerine bakarsanız rahimde hayatın cennettekine pek benzemediği anlaşılıyor. Anne hapşırdı mı bebek içeride yumruk yemiş gibi kendinden geçer. Anne hafifçe ve dalgınlıkla masaya mı çarptı, bebeğin başı içeri göçer. Anne kabız mı oldu, bebek bütün çabalarına rağmen bir kenara sıkışıp kalır. Baba cinsel arzularını tutamadı mı, bebek kendini çalışmakta olan bir çamaşır makinesinde sanır. Anne sinir krizi mi geçiriyor, bebek bir engram kaydeder. Baba anneye bir tokat mı attı, bir engram daha. Küçük oğlan annesinin kucağına mı atladı, al sana bir engram daha ve bu böyle sürer gider. AE sayfa 267. Gördüğünüz gibi Hubbard, annesinin karnında yaşadıklarını hiç unutmamış. Üstad, rahimdeyken bir bebeğin başına gelen daha birçok yaşantıyı da anlatıyor ama bu ayrıntılarla daha fazla zamanınızı almak istemiyorum. Gene de çok ilginç bir ayrıntıyı anmadan geçemeyeceğim. Örneğin baba annenin karnına vurup bebeği bayılttı diyelim. Eğer baba anneyi döverken bir yandan da al sana, al bir daha diye bağırdıysa, çocuk ileride bunu literal anlamda yorumlar ve kleptomanyak veya hırsız olup çıkarmış. Tanrım sen aklımızı koru. Yalnız doğum öncesi bir engramın zarar vermemesi için onu uyaran bir olayın geçmesi gerekli. Bu da kişinin uyuyan engramına bir bakımdan çok benzeyen acı bir yaşantıyla karşılaşması halinde olur. Diyelim ki bir başka annenin karnına kocası bir yumruk atıyor ve bunu yaparken de Allah belanı versin pis şırfıntı diye bağırıyor. Karnındaki bebeğin engramında annenin baş ağrısı, düşerken çıkardığı ses, babanın diş gıcırtıları ve bunlar gibi kaydolunur. Yıllarca sonra baba çocuğa bir tokat aşkedip Allah belanı versin diye bağırdığında çocuk ağlar. Akşamüstü de başı ağrır, artık engram uyanmıştır. Bundan sonra düşen bir şeyin çıkardığı ses veya diş gıcırtısı veya babanın sesindeki herhangi bir öfke izi çocuğu sinirli yapacaktır. Vücut sağlığı bozulacak, baş ağrıları çekmeye başlayacaktır. AE sayfa 268. Nasıl, beğendiniz mi? Hubbard pek çok bedeni ve ruhi şikayetleri hep buna benzer biçimde açıklıyor. Bir hastası hep asık suratlı, karamsar bir gençmiş. Tedavi sonunda anlaşılmış ki gencin annesi kendisine gebeyken aktör olan kocası tarafından dövülmüş ve adam karısını dövdükten sonra Hamlet'ten mısralar okumaya başlamış. Ne var bunda mı diyorsunuz? Unuttunuz mu canım? Hamlet'te bir yerde "To be or not to be, that is the question" demiyor mu? Çocuk da sonunda ona çekmiş sizin anlayacağınız. Hubbard buna benzer daha neler anlatıyor bilseniz gülmekten kırılırsınız ama ne yazık ki zamanımız kısıtlı.